أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz ahlak konusunda ikinci gün ya da üçüncü güç olan şehvet gücünün sağlık ve hastalıklarındaydı. Geçen bahste arz ettik ki şehvet kelimesi Arapçada insanın bütün maddi isteklerine, hazlarına, zevklerine şehvet kelimesi itlak olunmaktadır, söylenmektedir. Ve biz bunu Türkçe'de yani bir karşılığı tam bir ifade eden bir kelime yok. Ama yani maddi zevkler, maddi istekler diye tercüme edelim. Ve bunun bu maddi istek ve zevklerde en önemli iki unsur olduğunu, birisi insanın yemek isteği ve midesinin doyurulması konusuyla ilgili sağlık ve hastalığıdır ki o konunun bahsini yapmış olduk nispeten. Bugün ise bu gücün önemli olan diğer bir boyutu başlayız. İnsanın cinsel istekleriyle ilgili sağlık ve hastalığı üzerinde biraz durmak istiyorum. Ki bu da çok önemlidir, bu İsteğin sağlıklı ve hastalığı ve insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insanların en çok zaaf yaşadığı ve dolayısıyla günaha müptela olduğu ve neticede Allah'ın azabına ve cehennemine müptela olup gitmesine vesile olduğu en önemli iki boyuttur insanda. Ki insanlar en çok ya mideleri yüzünden veyahut da affedersiniz bu cinsel istekleri yüzündeki hataları yüzünden, hastalıkları yüzünden cehennemde azap görüyorlar. Peygamberimiz buyurmuştu. Ve arz etmiştik ki insan gerek her yani bütün bu maddi istekler ki başlıca bu iki boyutuyla ilgili İtidal halini yakalaması lazım ki itidal haline iffet kelimesiyle iffetli olması insanın. Eğer itidal halinde olursa bu maddi isteklerinde, zevklerinde o insan iffet haline ulaşmış demektir. İffetli insan demektir. Bugün arz edeyim ki topluma baktığımızda da gerçekten görüyoruz ki İnsanların en çok müptela olduğu, günaha vesile olduğu boyutları işte bu boyutudur ki bu boyut sadece kendisiyle ilgili günahlar değil, belki toplumda birçok fesadın da, birçok başka günahların, birçok bozgunlukların, birçok yağmalamaların, birçok öldürmelerin, birçok düşmanlıkların da menşei bu gücü olmaktadır. Yani eğer İnsanların suç boyutuna bakılırsa, nitekim yani hatta bugünün mahkemelerindeki insanların suça işledikleri suçlara bakılırsa, bunları nasıl oldu da bu insanlar bu suçlara, katillere, düşmanlıklara, fesatlara, bu gibi birçok şeylere bulaştılar suçlara bakıyoruz ki, araştırdığında menşeinde, temelinde bu güçle ilgili bir sorun yatmaktadır ki bu gücünde bu Allah'ın istediği o itidal, iffet durumunda olmadığından dolayı ve aşırılık yani bu gücün hastalığı, bu güç ona egemen olduğundan dolayı, bu gücün hastalığına müptela olduğundan dolayı birçok diğer suçlara da müptela olduğunu görmekteyiz ki yani bugün eğer adli dosyalar incelendiğinde bakıyorsun ki temelinde mutlaka böyle bir sebep yatmaktadır. Bu güç eğer iffet durumunda olmazsa insanın aklını kendi egemenliği, kendi kontrolü altına alır. Bu sefer insanın aklı, oysa ki Allah Tebareke Teala yaratmış insanın aklını, insanın aklı insanı yönetmesi gerekiyor. İnsanın hislerini, insanın duygularını, insanın hareketlerini yönlendirmesi gerekirken bu güç aklı yönlendiriyor. Bu sefer hasta olan, bu boyutuyla hasta olan insan bu gücün kontrol altında, aklı onun emrinde, onun şeyini, onun emirlerini yerine getirmek, onun taleplerini karşılamak üzere aklını da onun kontrolüne vermiş oluyor. Yani akıl kontrol etmesi gerekirken kontrola girmiş oluyor. Aklı yönlendiren bu gücü oluyor ki akıl bu sefer çalışıyor ki bu gücün isteklerini nasıl ve hangi yöntemler, hangi hilelere başvuracak, ne yapacak ki bu gücün talebini yerine getirsin. Ki bu hastalıktır yani. Oysa ki eğer bu hastalığa müptela olmasaydı, akıl egemen olsaydı, akıl onun iffet durumunda bırakacaktı, iffet durumunda olacaktı ve birçok suçlara, birçok günahlara müptela olmayacaktı. Arz edeyim ki velhasıl bu güç gerçekten de insanların çok büyük günahlara müptela olmasına, mesela haddinde büyük günahlara, kendisiyle ilgili de büyük günahlar, yani bu gücün kendisiyle ilgili Allah Teala'nın koymuş olduğu ölçüleri aştığı takdirde bu güçle ilgili günah, büyük günahlara müptela oluyor. Fakat kendisiyle ilgili değil, dediğim gibi başka boyutlarda da büyük günahlara bu güç vesvesiyle insan düşmüş oluyor. Bu yüzden bakıyoruz ki Allah Tebareke Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve keza Resul-i Ekrem ve Allah'ın hüccetleri olan Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın buyruklarında bu konuyu çok üzerinde durulmuş. Yani insanların dikkati çekilmiş ki çalışın ve bu gücün iffet durumunu kendinizde oluşturun. Bu gücün hastalığına müptela olmayın ki bu gücün hastalığına müptela olmanın akıbeti ile ilgili bizlere çok fazla uyarılar hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamberimizin ve Ehl-i Beyt'in buyruklarında yer almaktadır. Ben Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane ayet arz edeceğim bu konuyla ilgili, bizi uyaran ayetlerle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke ve Teala Meryem suresinin ilk başlarında birkaç tane peygamberi anıyor. Hazreti Zekeriya'dan başlıyor, Yahya Aleyhisselam, İbrahim, İsmail, İdris Aleyhisselam gibi peygamberleri anıyor. Ve onların o güzel vasıflarından, onların Allah'a olan kulluklarından, erdemlerinden bahsettikten sonra şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Bunlardan sonra bunların yerinde bir takım insanlar oldular ki, bunların halefi olarak bir takım insanlar ortaya çıktılar ki, اَذَاُ السَّلَاتِ Bunlar namazı zayi ettiler, namazın heder ettiler. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Ve şehvetlerin peşine düştüler ki bu şehvetlerin başında insanın bu boyutunun şehveti yer almaktadır. Ki buradaki şehvet geneldir ama en önemli şehvet işte bu boyuttur. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّنْ Ve bunlar da ki bu yolu tuttular, şehvetler esir oldular. İşte bunlar daha sonra gerçekten bir bedbahtlıkla karşılaşacaklardır. İlla meğerin ki men tâbe ve âmene ve amile salihen bu gücünün hastalıklarına kapılanların meğerin ki akıbeti bedbahtlıktır. Meğerin ki tevbe edeler ve iman getireler ve salih ile amel işleyeler fe ulaike yedhulunel cenne ve la yuzlemune şeyha ki eğer tövbe edip sonra bu şehvetleri bırakırlar ve iffet ve itidal durumuna gelirlerse işte onlar Allah Teala buyuruyor ki onları biz affederiz ve onlar cennete dahil ederiz ve onlara asla bir zulüm etmeyiz. Görüldüğü üzere arz edeyim ki bu ayet-i kerimede Allah Tebareke ve Teala insanların akıbetinin bedbahtlığını neye bağladı bu ayet-i kerimede? İnsanların şehvet peşine düşmeleri ki şehvetin dediğim gibi en önemli unsuru insanın bu boyutudur. Ki ayrıca bu ayet-i kerimede bir diğer noktada insanın dikkatini çekiyor. O da şu ki namazın zayi edilmesiyle şehvet peşine düşme arasında bir ilişki olduğunu Hak Teala burada buyuruyor. Namazı zayi ettiler ve şehvete daldılar diyor. Ve şehvetin peşine düştüler. Demek ki namaz eğer insan gerçekten namazını korursa, nitekim bir ayet-i kerimede buyuruyor ki inne selate tenhanil fehşâ vel munker, namaz insanı fehşadan maksat aynen özellikle bu duygudan kaynaklanan günahlardır. Fehşâ özellikle insanın bu boyutundan kaynaklanan günahlara denilir. Ve münker işlerden yani gayri meşru işlerden insanı alıkor. Allah Teala buyuruyor. Ve le zikrullahu ekber. Allah'ın zikri de daha çok insanı yani Allah'ın farkında, hatırında olursa, Allah'ı anarsa bu daha da çok insanı bu gibi işlere bulaşmasına engel olur. Buyuruyor Allah Teala. Burada işte Hak Teala buyurdu ki bu insanlara ki demek ki bu şehvetler peşine düşenler aynı zamanda iman ehlinden oldukları ortaya çıkıyor ki iman ehlidirler ama yani zahirde bir peygamberin dinine tabidirler ki Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, İbrahim, İdris gibi peygamberlerin buyuruyor ki hanefiler yani onların dininin varisleridirler yani onların dininin ümmetidirler. Ama bu ümmet çünkü namazlarını, bu ibadetlerini, Allah'a olan kulluklarını zayi edince bunu zayi etmenin sonucunda şehvetlere dalmak söz konusudur ki bu ikisi arasında bir sebep ve sonuç ilişkisi olduğunu Ayet-i Kerime'de buyuruyor. O halde demek ki mümin kardeşlerim eğer biz de bir yerde görsek ki namazımıza o kadar ehemmiyet vermiyoruz bunun neticesinde diğer boyutlarımızda da kaymaların olacağı kesindir. Yani özellikle insanın şehvetlere dalması bu namazın ehemmiyetinin yeri namaza önemsememenin sonucu olarak insanın karşısına çıkmaktadır. Bu bir ayet-i kerime bizi uyarmaktadır ki buyuruyor ki yani bizi hatırlatıyor Allah'a kulluğa önem verin. Ve şehvetlerin peşine dalmayın ki akıbetiniz hayırlı olmaz aksi takdirde. Bir diğer ayet-i kerimede Allah Tebareke Teala'nın iradesiyle şehvete mail olan, şehvete yönelen kimselerin iradesinin ters yönde olduğunu buyuruyor. Buyur ki Hak Teala vallahu yuridu en yetube aleykum. Allah size dönmeyi diliyor. Ve sizi temiz kılmayı diliyor. Ve yürüdüllezine yettebiûne şehevat. Şehvetlere dalan, şehvetlerin peşine gidenler ise bunların isteği de en temilu meylen azîme. Büyük bir meyille, büyük bir eğilimle eğilmeyi arzu ediyorlar. Yani istiyorlar ki önleri açık olsun. Önlerinde bir engel olmasın, bir yasak. Bunlar için söz konusu olmasın ki diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ki bel yuridul insanu liyefcure emameh, insan istiyor ki önü açık olsun, yes'elu eyyane yevmül kıyame, soruyor ki kıyamet nerede? Bazıları mesela böyle ya kimdir kıyametten haber getiren gibi, işte hayatını yaşa mesela gibisinden ki bunlar ki zevk-ü sefa, şehvet peşine dalıyorlar. İşte onların mantığı bu oluyor ki diyorlar ki bu zevklerini, bu sefanı, bunları yaşa. Kimdir kıyametten haber getirmiş Allah Teala? İşte bunu aynen böyle buyuruyor. Diyor ki onlar soruyorlar kıyamet nerede? Ki istiyorlar ki önleri açık olsun, yasak olmasın. Çünkü kıyamet söz konusu olunca insanın önünde o şehvetleri, arzularının bir kontrolü mekanizması söz konusudur. Serbest değil. Haramlar var ki haramlarda durması lazım. Her zevk onun için helal değil. Her yemek onun için helal değil. Her bakış onun için helal değil. Her dokunuş onun için helal değil. Bunları istemiyor. İstiyor ki tam bir özgün, yani serbestlikle bütün nefsi isteklerini yerine getirsin, önünde de bir engel olmasın, hatta vicdan rahatsızlığı da duymasın. İşte böyle Allah'ın iradesinin tersine. Demek ki insanda eğer bu şehvet boyutu insana egemen olursa bu ayet-i kerime buyuruyor ki bizi Allah'ın iradesinin tersi yönde bir iradeye bize vermektedir ve bizim isteklerimiz de Allah'ın istekleri o zaman çelişmektedir. Yani Allah bizim kendisine dönmemizi isterken o arzular, o şehvet hisleri bizi Allah'ından uzaklaştıracak yönlere bizi yönlendirmiş oluyor. Bu da bir diğer ayet. Bir diğer ayet de bu konuda istiyorum ki arz edeyim ki o da şudur ki Hazreti özellikle Lut peygamberin kavmiyle ilgili ki onların özellikle Kur'an-ı Kerim'de bu duygudan kaynaklanan önemli hastalıkları ve o vardıkları akıbetler, başlarına gelen o bedbahtlık sonucu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimesinde vurgulanmıştır. Ki Allah Tebareke Teala özellikle bu insanların en büyük suçlarının, en büyük ceza, yani sapkınlıklarının, hastalıklarının bu duygudan kaynaklanan hastalık olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'de izah etmiştir ki bu gibi hastalıkları bugün biz bu insanlık toplumunda fazlasıyla görmekteyiz. Yani gerçekten eğer çevremize dönüp baksak, etrafımıza dönüp baksak, dünyaya dönüp baksak, Batı dünyasına özellikle dönüp baksak, yani Müslüman dünyasında da çok bu hastalık yaygındır. Ne yazık ki insanların çok muhteladırlar. Az edeyim ki en büyük hastalığın ki insanların kendisine almıştır ve egemenliği altında onların ruhunu sarmıştır. Bu duygudan kaynaklanan hastalık olduğunu görüyoruz. Hatta öyle ki bu duygudan kaynaklanan hastalık sonucunda kalkıyor insanlar, hatta mantıkları değişiyor. Maruf onlara göre münker, münker maruf olmaya başlıyor. Yani örneğin medeniyet diyor ki mesela diyelim ki asılıp saçılmadadır. Medeniyet şehvet peşine düşmektedir. Medeniyet yani insanın kural tanımamazlığıdır gibisinden bir mantık bunların üzerine fikirlerini almış oluyor ki Allah'ın ayetlerini inkar etmeye kalkışıyorlar. Oysa ki medeniyet insanın iffetindedir, medeniyet insanın vekarındadır, medeniyet insanın ağırbaşlığındadır, medeniyet insanın temizliğindedir, medeniyet insanın taharetindedir, ruh ve beden taharetindedir. Bunu tam tersine çeviriyorlar. Kirli olmayı medeniyet olarak görüyorlar, temiz olmayı ise gericilik olarak nitelemeye kalkıyorlar. İşte bunun benzeri, aynı bu hastalığın benzeri Allah Teala Lut peygamberin kavmunun da ortaya çıktığını, hatta öyle ki mesela onlar Hazreti Lut aleyhisselamı kendi toplumlarında mesela şey görmüşler, yani bu toplum içerisinde kalmaması gereken diyorlar ki bunları sürgün edelim. Karar almışlar ki Hazreti Lut aleyhisselamı, çünkü onlara itiraz ediyordu diye bu bunların bu vahşetine karşı, bunların bu cehaletine karşı itirazından dolayı karar almışlardı ki Hazreti Lut'u ve kendi toplumlarını sürgün etme kararı aldıkları bir dönemde onlara Allah'ın azabı inmiştir. Allah Tebareke Teala buyuruyor ve Lut'en iz gâle li kavmihi innekum lete'tûnel fahşâ mâ sebegekum biha min ehadin minel âlemin. Lut peygamberi an ki o kavmine dedi ki siz öyle bir fahişe iş yapıyorsunuz ki, öyle bir çirkef iş yapıyorsunuz ki hiçbir sizden önce alemlerde bu kimse böyle bir çirkef hareketi yapmamıştır ki sizler erkekleri de kendinize cinsel bir unsur olarak görüyorsunuz, yolları kesiyorsunuz ve te'etûne fî nâdîkumul münker, kendim meclis toplantılarınızda bu münker olayı yapıyorsunuz. Yani toplanıyorsunuz, toplu fahişelik yapıyorsunuz. Bu kavmin böyle bir hastalığı vardı. bireysellikten çıkmıştı, bir de toplu fahişe eylemine giriyorlardı. Ki onlar da Hz. Lut aleyhisselamın bunlara itirazından dolayı diyorlardı ki tamam hatta sen de çok konuşuyorsun, haydi Allah'ın azabını getir diye Hz. Lut aleyhisselama itiraz edince, karşılık verince Allah Teala buyurur ki biz onlara o melekler ki biliyorsunuz geliyor Hz. Lut aleyhisselamın olayını anlatmaya gerek yok, hepiniz ona vakıfsınız. Nihayetinde buyuruyor ki inne mev'idehumus subh, sabahleyin onlara o azap yakındır gelecek. Aleyhisselam bir garip. Felemma ca'a emruna, o zaman ki bizim emrimiz geldi ki bu kavmi helak edelim. Cealna aliyaha safilaha ve emterna aleyha hicareten min siccil. Onların yerini alt üst ettik ve onlara o siccil olan, yani kurumuş, yanmış ve kurumuş taşlar düzenli olarak onların başına yağdırdık ve bilesiniz ki bu zalimlerden uzak değil, böyle taşların zalimlerin başına yağması. Ve az edeyim ki diğer bir ayeti kerimede yine buyuruyor ki وَمْتَرْنَ عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَنْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَقْبَةِ الْمُجْرِم۪ينَ, bunların üzerine o yağmuru, ateş yağmurunu yağdırdık, gör ki mücrimlerin, günahkarların akıbeti ne oldu? Yani Allah Teala bu ayeti kerimesinde insanlık alemine uyarıda bulunuyor ki böyle fesatlar, böyle fahişe işlerin akıbeti bu olabilir ki Allah Teala sizi alt üst edebilir, bulunduğunuz yerde depremlerle ve benzeri taş yağdırmalarla sizleri helak edebilir ki az edeyim ki bu örneği bize vermekle uyarıda bulunuyor. Hem dünyada bedbahtlık hem ahiretteki o cehennem azabı da kendi yerinde. Bir diğer ayet-i kerime ki bu konuda yine işaret etmeyi istiyorum. O da yine bugün bu duygudan, bu histen kaynaklanan günaha müptela olanların sonunu ile ilgili Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا, her kim bu duygudan kaynaklanan o haram işe müptela olursa onlar ahirette çok o rezalet azabına düçar olacaklar ki yuzaaf lahumul azab yevmel kıyame, onlar için kıyamet gün azap kat kat artacak ve orada aşağılanarak azaba müptela olacak. İlla meğerin ki men tabe ve amene ve amile salihen, meğerin ki tevbe de ve döne Allah'a ve o yaptığı işlerden pişmanlık duya ve salih amel yapmaya başlaya, işte bunlar fe ulaike yubeddilullah seyyiatihim hasenat, bu tevbe edenlerin bu duyguları tekrar bu hislerden kaynaklanan günaha muhtela edip olup da tekrardan Allah'a dönenlerin kendilerini düzelttiğinde Allah Teala onların o önceki çirkinliklerini güzelliklere çeviriyor ve Allah bağışlayan ve merhamet edendir diye bize bu konuda merhametini göstermiş oluyor. Ondan mümin kardeşlerim bu ayeti kerimelerden biz yola çıkarak anladık ki insanların en büyük müptela olduğu hastalıklardan ve çok tehlikeli helak edici hastalıklardan birisi bu hastalıktır ve bundan kurtuluş yolunun sadece tekrar Hakk'a dönüp ve bu iffet haletini insan oluşturması ve yapılan yanlışların telafisi ve salih ameller yapmaktır ki bu salih ameller o önceki yanlışları ne yapıyor? Onları siliyor, onların yerine güzellikleri yerleştiriyor. Hadislere gelince hadislerde de yine bakıyoruz ki Allah Resulü ve Ehl-i Beyti bu konuda bize çok fazlasıyla uyarıda bulunmuştu ki ben arz ettim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani buyurmuştu ki bizim insanlar eğer bu hislerini, yani midesini ve cinsel isteğini ve dilini korursa bir insan, bu koruyan insan, bunları koruyabilen insan bütün şerlerden korunmuş sayılıyor ve buyurdu ki bunları koruyan insan mutlaka cennet ehlidir. Ve yine bize uyarıda bulunmuştu ki insanları en çok cehennemlik eden mideleriyle ve bu hisleridir diye bize uyarıda bulunmuştu. Bunu geçen bahslarımızda arz etmiştim. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir buyruğu var bu konuda. Buyuruyor ki eşşehevat sumumun katilat. Şehvetler aslında insanı öldüren zehirlerdir diyor. Bütün şehvetler başta bu insanın bu duygusundan kaynaklanan şehvetleri. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruğudur ki, buyuruyor ki, şehvetler şeytanın tuzağıdır. Şeytan insanı avlamakta, işte bu şehvetlerle avlıyor, dikkat edin diye buyurmaktadır. Arz edeyim ki, Allah'a en güzel ibadet bu şehvetin önünü alabilmektir. İnsanın böyle bir hissi oluştuğunda onu kontrol edebilmesinden daha Allah katında üstün ibadet, güzel ibadet yoktur diye buyurmuştur İmam Ali Aleyhisselam ve diğer ehl-i beyt imamları. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir hadisinde buyuruyorlar ki, her kim kendisine öfkelendiği zaman ve az edeyim ki korktuğu zaman ve bir şeyi iştahı olduğu, yani bir şeyi isteği olduğunda bunları, bu durumlarda kendisini kontrol edebilirse, yani öfkesinde kontrol olur, korkusunda kontrol olur ve şehvetinde kontrol edebilen bir insanın Allah Tebareke Teala bedenini cehennem ateşine haram kılar diye buyurmuşlardır. İmam Ali Aleyhisselam'ın yine bizim bu duyguyla, yani bu şehvetle mücadele etmemizde konusunda şöyle bir uyarısı var, buyruğu var. Buyur ki, buyur ki, zâdu şehvete muzâdete ziddehu ve hârebuha muhârebetel aduv vel aduv. Diyor ki, şehvetin tersinde karar almaya, şehvetten mücadele edin, bir zıttın ve zıttan mücadele ettiği gibi ve şehvetinizle savaşın, düşmanın düşmanla savaştığı gibi bir buyruğuyla bize bu konuda öğütte bulunmaktadır. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruğudur. Buyuruyorlar ki, insanın bir şehvetini önleyip de günah ya müptela olmaması, bu daha kolaydır bundan sonraki gele günaha müptela ola, sonra tövbe ede. Tövbe ettikten sonra onun telafisinin zorluğu çoktur. Ama önceden koruyabilirse kendisi, bu ondan kolaydır. Sonra buyurmuş ki, nice bir saatlik şehvet duygusuna yenilmek var ki uzun süreli hüzünler ve kederlere yol açmıştır diye uyarıda bulunur. Arz edeyim, yine İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruklarındandır. Buyurur ki, şehvetleri terk edin ki çünkü onlar sizi bütün günahlara ve pisliklere doğru çekip götürmektedir. Ve yine buyuruyor ki, şehvete boyun eğmek dini bozup ortadan kaldırır ve aklın fasit olmasına yol açır. Yine buyuruyor ki, cahil insan şehvetinin yenik düşer. Bilge insan, aklı başında olan insan şehvetini kontrol edebilir buyuruyor. Ve yine buyurmuşlardı ki, şehvete kul olan bir insan bir esarete müptela olmuş ki artık o esaretten kurtulması çok zordur diye buyuruyor. Ve yine İmam Ali Aleyhisselam'ın bir vecizidir. Buyurmuşlar ki, bu şehvetin insan için bir geçici bir zevki, onun zevkini insanın damalından, onun şehvete dalmanın kalpten kaynaklanan ayıp, ar ve utanç onun bütün zevk ve sefasını silip götürmektedir. Ve buyuruyorlar ki, şehvetine hakim olmayan bir insan hidayet bulamaz. Bu uyarıda buyururlar. Ve yine buyuruyorlar ki, insan, o insan ki bu boyutuyla kendisini kontrol etmiyor, onun mürüvveti ve şahsiyeti küçük olar, karakteri zayıf olar, karakteri kamil insanlar bu boyutlarına hakim olurlar. Ve buyuruyor ki, kim cenneti arzu ediyorsa bu şehvetin elinden kendisini çeksin alsın. Ve buyuruyorlar ki, hikmet şehvete dalan bir kalpte yer almaz, ilim şehvete dalan bir kalpte yer almaz. Ve takvayı az edeyim ki fasit eder şehvete de dalmak. Evet, sonra şöyle bir vecizesi var. Buyuruyorlar ki, insanı yüce himmetinden daha fazla yücelten ve insanın şehvetperestlikten daha insanı alçaltan bir boyut yoktur. Velhasıl arz edeyim ki, bu insanın şehvet boyutu insanı bütün kötülüklere bulaştırmaktadır. Bunlardan birisi ise insanın bütün, arz ettiğim gibi, günahlara müptela olması, günah lekeleriyle lekelenmesini sağlıyor ve ilk başta insanın dininin ya oluşmamasına, takvasının oluşmamasına veyahut da oluşan takvasının ve oluşan dininin bir anda heder olup gitmesine yol açmaktadır ki bunun birçok örnekleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala Haşr suresinin 17 ve 18. ayetinde bunun bir örneğine işaret etmiştir. O örnekte şu ayet-i kerime şudur ki buyuruyor ki o şeytanın benzeri ki bir insana dedi ki kafir, o da kafir oldu. Ve insan kafir olunca o insana dedi ki ben senden beriyim, uzağım, ben Allah'tan korkuyorum. Ama onların akıbeti cehennemde abedi kalmaktır diye Allah Teala uyardı. Bu ayet-i kerimenin şe'ni nuzulu hakkında şu hadis yer almıştır ki diyorlar ki, yani Ehl-i Beyt'ten gelen bir hadiste ala ben hadisin zahiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayettir ki Beni İsrail'de Bersisa denilen bir tane abid vardı. Yani çok meşhur, ün yapmış ibadetiyle. Biliyorsunuz Beni İsrail'de eskiden böyle değirlerde, yani başka şey, halkın dışında, şehir dışında ibadete çekilen abidler oluyordu. Bunlardan da birisi Bersisa denilen birisi, çok meşhur bir abidiymiş ve ün salmış. Öyle ki artık o duası müstecap konuma gelmiş ve hastalara şifa vermek falan gibi bunun elinden gelirmiş. Yani hastalarda insanlar götürülmüş bunun yanına. Bu dua edermiş, hasta iyileşir. Bir gün hadiste var ki birisi, yani ki birkaç kardeşler, bacıları varmış, bacıları hastaymış ve ölümcül hastalığı. Bunu getirirler bunun abidin değerine, onun bulunduğu, ibadet ettiği yere. Ki dua eder bu iyileşe. Geceyi orada bırakırlar. Tabi bu abid dua eder bu hasta iyileşe. Sonra şeytan bunu vesvese eder ve nihayetinde bu günaha müptela olur. Günaha müptela olunca bu sefer diyor ki şeytan mesela, yani şimdi sen bunu bu halde oldu, kardeşler yarın gelince ne diyeceksin filan, en iyisi öldür bunu. Bu sefer öldürmeyi bunu öldürtür ve bir yere ki mesela koy gitmiş, kaybolmuş diye, yani sen öldür, gizlet ve de yine ki bu bilmiyorum çıktı gitti mesela şeklinde kaybolsun. Öldürtüyor bunu ve defnediyor. Sonra da şeytan kardeşlerin huzuruna gelir ve diyor ki işte gördünüz, götürdünüz ben size abdidi, böyle biliyordunuz. Bazınızı oraya bıraktınız, işte o böyle yaptı, böyle yerde yaptı, beni de öldürdü falan yere defnedim. Kardeşler gelirler, cenazeyi çıkarırlar, abidi. Ve gelirler senin için böyle, tamam, mecbur kalır, itiraf etmek zorunda. Ve o zaman hüküm ediyorlar bunu idama. Abidi idama götürünce, onu idam ağzına götüren de şeytan buna gösterir, görünüyor. Diyor ki bak bütün bunlar ben senin başına getirdim, ben seni buradan kurtarmaya da kadirim. Ne yapalım kurtarım? Sadece bilmem ben secde et yine. Bir başına eğilmeden secde et, buna tap, ben seni kurtarayım diyor. Ve o da diyor dar ağacında, ben nasıl sana secde edeyim? Diyor ki fakat gözünün kırpsan yeterlidir. O gözünü kırpın secde edin, öylece de cehenneme gönderir bunu mesela diyen. Burada diyorum ki yani bu şehvetin peşine gitmek, yani bir abidi, bir arifi, bir maneviyetli insanı gör nereden, zirveden ne kadar bir durumuna getirebilir. Ama bunun karşısında buna kontrol edenlerin de bu boyutuyla, yani nefislerine hakim olanların ise hayır akıbetleri çoktur. Aynı abidlerden öyleleri var ki mesela Hazreti en basit Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu konudaki neydir? Mukavmeti ve diyor aldığı sonuçtur ki Allah Teala görüyorsunuz ki onu muhlas kullarından karar verir, böyle bir imtihandan çıkması. Evet, az edeyim ki yine bir başka hikayede de bu konuda yine aynı bir benzeri bir konumda yine Ben İsrail'de bu sefer bu abid mesela parmaklarını ateşte yakar ama o kıza dokunmuyor. Aynen bunun benzeri bir hikaye Şia ulemasından bugün meşhurdur Mir Damat diye Şia'nın büyük bir şahsiyet alimlerinden birisi yaşamıştır. Bu Şia alimi müştehittir, yani kendisi gençlik dönemi tabi olarak, yani onun talebelik döneminde bu artık yaşanan bir hikayedir. Bilinen, yani o meşhurdur mesela. Bu az edeyim ki medresede bir yerde, yani az edeyim ki demek ki kaldığı yerde tek bir odaymış, bir yalnız bir yerdeymiş. Geceli bir vakti bir kız kapıyı çalıyor ve diyor ki ben dışarıdayım, korkuyorum. İnsanlar beni korkuyorum, bu gece vaktinde yani saldırıya uğrayabilirim, bana eman verebilir misiniz diye. O da bakıyor, daha mecbur alır içeriye. Bu sefer şeytan bunu vesvese ettiğinde parmaklarını yakıyor, kıza dokunmuyor. Sebası o kızın Şah'ın kızı olduğu, İran Şah'ın kızı olduğu ortaya çıkıyor ve Şah bu kızı o talebeye Mir Damat'a, onun için meşhurdu Mir Damat diye, şimdi onların soyu değil de Mir Damat diye geçiyor. Ona veriyor. Yani diyorum ki bu nefsini koruyor. O şeyde, o nefsin o gençlik dönemindeki o hiddetinde sonunda o kız, padişahın kızı bunun hanımı oluyor ve o büyük bir izzet sahibi ve ün sahibi oluyor. Allah Teala böyle mükafatlandırıyor ve ilmi boyutunda da çok büyük bir konuma geliyor bu şey. Velhasıl bu duygunun insanı bütün günahlara, lekelere sürebildiği gibi buna karşı gelmek insanın her türlü izzetlere götürebilir. Ve bu günahın bir diğer sonucu da ki az etmiştik ki insanın aklının zayıflamasıdır ki eğer insan şehvete dalırsa aklı artık akıl derrakesi zayıf olur. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki şehvete dalan bir insanın kalbi onun akıbetinin nereye varacağını görmekten körleşir. Ve insanın şahsiyeti sonucunda aşağıya bir karakter olarak şehvet peşinde giden insanlar aşağılık bir karaktere sahip oluyorlar. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki şehvet peşinde giden insanların mürüvveti aşağı olur. Onların şahsiyeti, karakterleri aşağı karaktere sahip olurlar diye bize uyarıda bulunuyorlar. Biz de bunu görüyoruz yani toplumumuzda şehvet perest insanlar karaktersiz insanlar oluyorlar ama bu boyutuyla kendilerine hakim olan insanlar toplum içerisinde değer sahibi, karakterli ve şahsiyet sahibi insanlar oluyorlar. İnsanı esir eder bu duyguya dalmak ve insanı az edeyim ki nihayetinde İmam Ali Aleyhisselam'ın buyuruyor ki şehvet cahil insanları kendisine esir eder. Bilge insanlar, akıllı insanlar bu duyguya galebe çalırlar diye buyuruyor ve nihayetinde bu duygunun insan için getireceği utanç ve ayıptan başka bir sonuç değil ki buyuruyor ki bir şeyde her kim bu duyguya müptele olursa sonunda utanç yaşamaktan ve yani insanlar arasında aşağılanmaktan başka bir sonucu yoktur. Ama bu duyguyu kontrol eden insanların insanlar arasında değeri yücelir ve az edeyim ki şahsiyet sahibi oluyor. Peki bunun nedir çaresi? Bunun çaresi, ilmi çaresi işte bu boyutuyla bu duygunun ne kadar tehlikeli bir duygu olduğunu ve insanın bu duyguyu kontrol etmediği takdirde ne gibi bir sonuçlara varabileceğini farkında olması ilmen ve bu sonuçlar üzerinde düşünmesi gerekiyor ki eğer insan bu sonuçlar üzerinde düşünürse artık bu boyuttaki günahlara müptela olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde şöyle buyuruyor. Hamsun in edrektumuhunne feteavudu billah minhunne. Beş şey var eğer onları bulaşırsanızsa Allah'a sığının. Ve bilin ki burada Allah Teala size yani bela iner sizler için. Birisi lem tedheril fahişe fi kavmin kat hatta yu'linuha. Eğer bir toplumda fesat ve fahişelik açığa çıkarsa eğer böyle bir toplum olursa Allah-u Teala mutlaka o toplumda öyle bir hastalık meydana getirir ki onların geçmişinde bu hastalık olmaz. Bugün bunun bizatihi görüyoruz değil mi? Bu boyutuyla fesada dalanlarda ne gibi bir hastalıklar yani buyuruyor ki lem tekun fi eslafihim. Bu boyutuyla günaha müptela olanlar bir takım hastalıklara müptela olurlar ki o hastalık bunların geçmişinde yoktu. Yani yeni bir hastalık türüyer bu böyle toplum içerisinde. Ve yine buyuruyor ki eğer bir toplumda ölçüyü de nakıs etmeye yani tartıda azaltmaya giderlerse Allah Teala o toplumda kıtlık meydana getirir. Ve onların hakimlerini zalim kırar, onların yönetim onlara zulmetmeye başlar. Eğer bir toplum zekatı, Allah'ın farz kıldığı zekatı men ederse Allah Teala onlara yağmuru keser. Eğer hayvanlar olmasaydı böyle bir topluma asla yağmur indirmezdi. Eğer bir toplum Allah'ın ve Resulünün ahdini bozarlarsa Allah Teala o toplumun üzerine düşmanlarını musallat eder. Düşmanlar onların güvenliğini ortadan kaldırırlar. Ve eğer bir toplum Allah'ın hükmüyle hükmetmezse Allah Teala onların kendi içerisinde kendilerine müptela edip düşmanlık yaratır, birbirlerinin canına salır onları diye bu arada buyuruyor. Velhasıl demek ki Arz edeyim ki birinci yöntem bu şeyle mücadelede bilelim ki bu boyutun insan için hem dünyası hem ahiret için ne kadar tehlikeli olduğunu, insanın karakterini düşürdüğünü, insanın şahsiyetini heder ettiğini, insana utanmak, utançtan başka bir sonuç yaratmadığını, bunu kontrol etmenin ise hem dünya hem ahiret izzetini insana getirdiğinin farkında olmak, ikinci olarak ise amel olarak bu duyguyla mücadele etmenin en önemli yöntemi budur ki bir kere biz bununla helal, yani bu duygular ki Allah Teala bizim içerimizde bırakmıştır, bunların helal yolla cevabını verme yöntemlerini araştırmalıyız. Neyin ki bunları yok etme, bunları yok etme imkanı yok. İnsan Allah Teala ki bizim vücudumuzda böyle hisler bırakmıştır, bunun aynı zamanda bunun helal yönlerle cevap verilecek helal yollarını da önümüze koymuştur. İmam arz edeyim ki İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala emma ve fekat kana min fazlillah, Allah'ın fazlı budur ki en ağnahum bil helal anil haram, onları helalla haramdan müstağni kılmıştır. Yani biz haram yolla bunun cevabını vermeye kalkacağımız yerde Allah Teala'nın bırakmış olduğu helal yolları tercih etmelidir mümin. Ve az edeyim ki buyuruyorlar ki müminler gerek vakitlerini nedir? Üçe ayrılar. Birisinde Allah'a kulluk, diğerinde geçimini sağlamak ve diğerinde de helal yolla bu hisleri tatmin etme yöntemini tercih etmelidir ki böyle olursa bu hissi kontrol altına almış olur insan. İkinci yöntem, gerek insan kendisini tembellik ve boş kalmaktan alıkoya. Her insan gerek hayatında mutlaka kendisi için ciddi bir program çizmelidir. Yani hayatını boş bırakan, ciddiyetten uzak olan insanlar mutlaka şehvet elinde esir olurlar ve şehvete yenik düşerler. Ama hayatlarını ciddi bir programla yönlendirenler, yani ciddi olarak geleceklerini bir temel üzerine kurmaya çalışan ve sağlam işler yapmış, kendileri için işler üreten insanların o işlerle meşgul olması ve güzel planlamaları onları şehvetin duygularına müftela olmaktan alıkoyar. Üçüncü yöntem ise insan gerek bu duyguların insanda fazlalaşmasını ve bunları tahrik edici ortamlardan, düşüncelerden, hareketlerden uzak durmalıdır. Bunların başında mesela diyelim ki gözünü kontrol etmesi. Ki bu gözden Allah Teala buyuruyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, müminlere söyle ki gözlerini yumsunlar Allah'ın haramına. Gözü kontrol etmek ve duyguları, hisleri kontrol etmek, yani hayalimizi kontrol etmek, eğer hayalimizde nefsimiz bize bu gibi duyguları tahrik edici hayaller zihnimize getirirse onların yerini güzel düşüncelerle, güzel meşguliyetlerle onlardan kurtulmak onların elinden. Ve bilelim ki haram bakış mutlaka sonunda insanı daha büyük tehlikeye götürebilir. Peygamberimiz buyurur ki اَنَّذَرَتُ سَهْمٌ مَسْمُ مِنْ سِحَامُ اِبْلِسِ, haram bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Ve her kim bu haram bakışı Allah korkusundan bırakırsa öyle bir insan imanın tadını kalbinde bular. Ama eğer Allah korkusundan bunu bırakmazsa şeytanın o zehirli oku onu zehirler. Ve onun az edeyim ki artık kendi kontrol altına alıyor. Ve az edeyim ki yine şeytanından bir söz peygamberimiz buyurmuştur ki, buyur ki şeytan diyor ki اَنَّذَرَةِ قَوْسِ وَسَهْمِ اَلَّذِي لَا اُخْتِبِي, o haram bakış benim hata etmeyen yayım ve okumdur. Eğer bir insan gözünün bu haram bakışlardan alıkoymazsa bu bilsin ki o şeytanın okuyla oklanmıştır ve o zehirle zehirlenmiştir. Mutlaka onun sonucunda bir daha büyük hatalara düşebilir. Ki Hazreti Hak Teala'nın yine Hazreti İsa Aleyhisselam'a nasihatinde şu var. Buyurur ki, buyur ki İsa felyakun galbuki ve beseruke, ve diyor ki kalbin ve gözün kontrolünde olsun. Vetfi galbeki ve lisaneki anil muharim, kalbini ve dilini ve gözünü haramdan koru. Kalbini koru, yani haram düşünceleri kalbinde canlandırma. Dilini koru ki bu gibi şeyleri konuşma ki tahrik edici şeyler senin o yana çeksin. Ve gözünü koru. Ve gözünü yol o şeylerdeki hayır yoktu. Fekem min nadirin nadreten kad zer'at fi kalbihi şehveten veredet fi mevardi hiyadil meleke. Nice bakışlar var ki on yanlış bakışlar. Onlar kalpte öyle bir şehvet yaratır ki o insanı helak uçurumuna yuvarlar, helaket uçurumuna yuvarlanmasına yol açar diye buyurmaktadır. Ve nihayetinde demek ki ortaya çıkmış oldu ki ve dördüncü yöntem ki insan bu şeyle mücadele etmekte, o da budur ki insan gereği kendisinde o manevi boyutunu güçlendire, o hikmet boyutunu, akıl boyutunu güçlendire, karakter boyutunu güçlendire ki bu boyutunun güçlenmesi insanda insanı bu gibi aşağı hislerin kontrolüne girmesine engel olmaktadır. Ki buna arz edeyim ki Allah'a kulluk etme, ibadet etmek, namaz örneğini Kur'an-ı Kerim'de görmüştük. Ki İmam Ali Aleyhisselam yine buyuruyor ki, her kim o mananın şerefini, o karakterliliğin yüceliğini, şerefini bilerse, o mutlaka kendisini şehvetin alçaklığına teslim etmez diye oluyor. O halde demek ki mümin kardeşlerim bu yöntemlerle mücadele etsek, özellikle bu hisler ki bizde oluştu, ki yine buyuruyorlar ki her kim bu oluşan hislerin karşısında durma direnirse mutlaka zafere de ulaşır. Biz bunların karşısında durursak bu yüce şahsiyetimiz ve karakterli oluşumuz, o erdemli oluşumuz, boyutumuz, hikmet boyutumuz, akıl boyutumuz üstün gelir ve kendimizi bu aşağılık hislere kaptırmayız. Ve Allah Teala'dan niyaz etmeliyiz, her zaman dua etmeliyiz. Ya Rabbi bizi böylesi aşağı hislerin hislere mahkum olmaktan koruması için Allah'a yakarmalıyız. Allah Teala'dan niyaz ediyorum ki cümlemizi bu hislerin ve bu duyguların azedeyim şerrinden korusun inşallah. Cümlemize akıl, hikmet, erdem, karakter bir şahsiyet sahibi olmayı nasip eylesin inşallah. Günahlardan uzak durma izzetini bize nasip eylesin. Akıbetimizi hayırlı eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.